Yayındayız sanırım. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Kale Talks'tayız bugün. Aslında Kale Talks, Kale grubunun düzenli olarak organize ettiği bir konuşmalar serisi. Bugünkü konumuz da sosyal girişimcilik ama özel olarak İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü. Benim ismim Merve Nur Okutan, Aşoka Türkiye ekibinden. Bugünkü sohbeti birazcık kolaylaştırmaya, akışkanlaştırmaya çalışacağım. Aşoka Türkiye ne yapar? Aslında Aşoka küresel bir sivil toplum kuruluşu. Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu. Ve yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 4 yıldır ise Kale Grubu işbirliğiyle beraber İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülünü veriyoruz. Bu ödülün amacı aslında Türkiye'deki erken ileri aşamadaki sosyal girişimcileri desteklemek, Türkiye'de güzel işbirlikleri kuran sosyal girişimcileri desteklemek ve İbrahim Bodur'un anısını yaşatmak, onun değerlerine uygun liderleri bu alanda desteklemek. Sosyal girişimcilik demişken aslında bu konuşmaları takip edenler aslında birazcık aşina olmuşlardır bizim işler ama belki onu tanımlamakta da fayda var. Nedir sosyal girişimci diye? Bugünün sosyal problemleri özellikle 21. yüzyıldan bahsettiğimizde çok kompleks ve çok katmanlı. Sektörler arası çoğu zaman problemler oluyor. Örneğin toplumsal cinsiyeti düşündüğümüz zaman aslında bir kadın erkek ayrımı ya da bir toplumsal cinsiyet ayrımı sadece okulda karşımıza çıkmıyor, sadece sokakta karşımıza çıkmıyor. Bunun etkileri hayatın birçok alanında karşımıza çıkıyor. Ve bu tarz kökleşmiş problemleri çözebilmek için aslında eski çözümlerimiz işe yaramıyor. Bu yüzden Aşoka'nın kurucusu Bill Drayton 40 yıl önce bir insan grubu keşfediyor. Diyor ki yani bazı insanlar var, bu kökleşmiş problemleri çözecek çok güzel ve yeni fikirleri var. Ve bu insanlar çok delike bir şekilde girişimci bir ruhla çalışıyorlar. Ve bu çalışmaları desteklenmeli. Bu yüzden Aşoka'yı kuruyor aslında. Bizim de biraz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nde yapmaya çalıştığımız şey o. Bazı insanlar var, Elif gibi, Alp gibi, Gülcan gibi. Güzel bir fikirleri var ve çok tutkuyla çalışıyorlar. Türkiye'den bu isimleri desteklemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz 3 yılda 9 tane aslında sosyal girişimciyi seçtik ve destekledik. 450 bin TL bir finansal destek toplamda alana verilmiş oldu. Buna ek olarak da bu sosyal girişimcilerin hem Türkiye'de tanınırlığının artırılması hem onların iş dünyası ve kamuya daha fazla tanıtılmasına dair çalışmalar yürüttük. 3 tane kategorimiz var. Yani her yıl 3 kişi seçiyoruz ve her kategoriden bir kişi seçiyoruz gibi düşünebiliriz. Onlardan da çok kısa bahsedeyim. Birincisi erken aşama. Bugün geçen yılın erken aşama kazananı Alp bizlerle. Erken aşamada aslında amacımız birazcık daha küçük bir pilot yapmış ama işini büyütmek için biraz desteğe ihtiyaç duyan sosyal girişimcileri bulmak ve desteklemek. Bunun bir sonrası artık ileri aşama oluyor. Yani birkaç bölgede işinin başarısını kanıtlamış ve artık ulusal veya uluslararası boyutta yayılmaya hazır sosyal girişimler. Geçen sene de bu minvalde Elif'le desteklemiş olduk. Ve son üçüncü kriterimiz ise aslında kategorimiz ise işbirliği ödülü. Burada da bir kamu kuruluşuyla olabilir, bir özel sektör kuruluşuyla olabilir, başka bir sivil toplum kuruluşuyla veya sosyal girişimciyle olabilir. İyi bir işbirliği kurmuş ve bu işbirliği sayesinde yarattığı etkiyi arttırmış. O sosyal problemi çözmeye bir adım daha yaklaşmış sosyal girişimcileri desteklemeye başlıyoruz. Orada da aslında Gülcan ve Kodluyoruz karşımıza çıktı. Belki işbirliği ödülünün gönlümde ayrı bir yeri olduğu için ekstra şeyi söyleyebilirim. Türkiye'de şu anda ilk ve tek bir işbirliğine verilen ödül olarak. Bu açıdan da bizi çok sevindiriyor. Çünkü işte o İbrahim Bey'in de her zaman savunduğu işbirlikçi ruhu da destekliyor. Bir yandan işte biz Türkiye'de çok şey görmek istiyoruz. Daha fazla kamuyla sosyal girişimciler işbirliği yapsın. Daha fazla büyük holdingler ve dernekler işbirliği yapsın. Mesela aslında bu sektörler arası işbirliğinde ödüllendirdiğimiz için böyle çok şeyiz. Gururlu ve onurluyuz. Bu yıl 4. yılımız. Adayları arıyoruz. Kale grubundan harika bir kurumsal iletişim bölümüyle çalışıyorum ben son 4 yıldır. Onlarla beraber aslında her yıl 300'den fazla başvuru geliyor. Onları böyle bir daraltıyoruz listemizi. Daha sonra harika bir jürimiz oluyor. Onların önüne adaylarımızı çıkarıyoruz. Ve günün sonunda hani o 300'lerden 400'lerden 3 tane kazananla çıkmış oluyoruz. Bu yıl da heyecanla aslında o sürecin içerisindeyiz şimdi. 21 Haziran'a kadar başvurular devam ediyor. Başvurmak isteyenleri mutlaka ibrahimbodurödülleri.com web sitesi üzerinden incelemelerini tavsiye ederiz. Zaten bugünkü sohbetimizin sonunda da bir soru cevap kısmı yapacağız. Hani eğer soruları olanlar olursa bana veya arkadaşlara mutlaka konuşuruz diyorum. Ve artık sahnenin starlarına bırakmak istiyorum. Öncelikle sizleri kısaca dinlemek güzel olur. Alp senle başlayalım mı? Nedir Tospa, ne yapar?
Evet, merhabalar. Tospa aslında Türkiye'de çok önemli bir eksiği kapattığını düşünüyoruz biz. Bilgisayarsız devlet okullarında kodlama eğitiminin verilebilmesi için materyal geliştiriyoruz. Biliyorsunuz kodlama, Gürcan da sanırım buna az sonra destek verecek, çok önemli bir beceri haline geldi ülkemizde ve müfredatlara da girdi. Fakat çeşitli imkansızlıklar var okullarımızda. İşte bilgisayar laboratuvarlarımız sınırlı, bilgisayarlarımız eksik. Dolayısıyla alternatif yöntemlere de ihtiyaç var bu açığı kapatmak için. Biz de bu alternatif yöntemler üzerinden bu açığı kapatmaya çalışıyoruz Türkiye'de ve bilgisayarsız devlet okullarında kodlama eğitiminin verilebilmesi için çeşitli materyaller geliştiriyoruz TOSBA'da.
Süper, sağ ol Alp. Elif, seni dinleyelim istersen, sonra da Gülcan'ı dinleriz.
Merhabalar, ben Elif. TOİ'de aslında yine eğitim tarafı belki direkt olmasa bile ama çocukların yaratıcı potansiyellerini oyun yoluyla desteklemek için onların ihtiyacına yönelik ürünler, oyun deneyimleri tasarlayan bir sosyal girişim. Bir yandan çocukların ihtiyaçlarını ve çocuk haklarını gözeterek onlara nasıl oyun, materyalleri, hizmetleri tasarlayabiliriz diye çalışırken bir yandan da aslında oyun hakkını engelleyen meseleler üzerinde bir topluluk kurup buradaki farklı paydaşların bir araya gelerek çözüm üretmesini sağlayacak bir de savunuculuk tarafında komite oluşturma gayemiz var. Bu ikisini aslında sektörle oyun çalışanları birbiriyle, sosyal girişimcilik alanındaki çalışanları birbiriyle konuşturarak çözümler üretmeye çalışan bir sosyal girişimiz.
Herkese merhaba. Ben de Gülcan. Kodluyoruz ekibindenim. Kodluyoruz Türkiye'yi dünya çapında bir teknoloji merkezi yapmaya çalışan bir sosyal girişim. Teknoloji sektörünün yetenek problemini çözüyoruz bir yandan da tabii ki bunu yaparken. Bu vizyonumuzu nasıl hayata geçirdiğimizi sorarsanız da yaptığımız şey işsiz olan şu anda ya da üniversitenin son sınıflarında olan, teknoloji alanında bir kariyer hedefleyen, işte yazılımcı ya da veri bilimci olmak isteyen gençleri belirleyip onlarla birlikte ücretsiz bootcamp dediğimiz yoğun, hızlandırılmış ve sektörden yazılımcılar tarafından verilen eğitim programları sağlıyoruz. Ve buradan sonra da onların işe yerleşmelerine destek oluyoruz. Tabii ki bu çok hayat değiştirici bir yolculuk oluyor gençler için. Şu anda Türkiye'nin 12 ilinde binlerce yazılımcı yetiştiriyoruz. Bu yıl 2000 yazılımcı yetiştireceğiz. Ve bu ödül sayesinde de hakikaten çok farklı bölgelere yayılabildik. Şimdilik bu şekilde özetleyebilirim.
Ay, çok sağ olun. Gülcan, senden şeyler rica edebilir miyim? Kısaca hangi işbirliğiyle ödül aldığınızdan da bahseder misin?
Tabii ki. Geçen yıl aldığımız ödül Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız işbirliğiyle ilgili aldığımız bir ödüldü. Ahiler Kalkınma Ajansı İç Anadolu'da 5 şehrin ekonomik gelişmesinden sorumlu. Ve bu şehirler Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray. Biz de bu bölgeye yazılımcı yetiştirmek için gittik bu işbirliği sayesinde ve ödülü almaya hak kazandık.
Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Siz konuşurken aslında bir yandan da fark ettim, belki onu söylemekte bir fayda var. Genellikle böyle işte 3 tane kazananımız arka arkaya konuştuğunda dinleyenler şey diye düşünebiliyor. Hani belli bir konuda ödül verildiğini düşünebiliyor. İşte bu sene kodlama olduğunu düşünebilirsiniz konunun, değil. Aslında biz konu ayrımı yapmadan dedikçe şekilde çalışan sosyal girişimcileri desteklemeyi umuyoruz ama bazen o senenin bir konsepti oluyor, yani kendiliğinden bir konu öne çıkıyor. Geçtiğimiz sene sizlerle beraber aslında birazcık eğitimin öne çıktığı bir yıl olmuştu. Yani hem kodlama eğitimi hem diğer sosyal duygusal becerilere dair eğitimler. Ama kesinlikle öyle bir kısıtlamamız yok. Her alandan aslında iyi bir fikri olan sosyal girişimcileri de ödüllendirmek istiyoruz diyorum. Ve tekrardan aslında sorularıma dönüyorum. Ayrıca sana bir soru daha sormak istiyorum. Aslında TOSBA çok daha yolun başında ve bildiğim kadarıyla bu ödül aldığınız ilk sosyal girişimcilik ödülüydü, eğer yanılmıyorsam. Sizin için nasıl bir fark yarattı böyle bir ödül almak?
Oldukça büyük bir fark yarattı. Böyle başlayabilirim bir kısa olarak ama açacağım bunu. Erken aşama girişimlerinin çok ciddi önlerinde engeller oluyor. Yani herhangi bir girişim, hangisi olursa olsun. Ama bir sosyal girişim olduğunuzda bu biraz daha fazla artıyor. Çünkü yatırım alma konusunda daha dezavantajlı durumda oluyorsunuz. Dolayısıyla ödül almış olmanın, evet vermiş olduğu çok büyük bir motivasyon var ama aynı zamanda tabii buradaki maddi katkının sizin işinize yaptığı değer de çok önemli. Çünkü bazı süreçleri daha hızlı aşmanızı sağlıyor öncelikle bu. Ve yolunuzun üzerindeki taşların bir kısmını en azından temizleyebiliyorsunuz. Bir başka durum mesela, erken aşamada girişimler hem ürün üretmek zorunda, evet. Ama bir taraftan tanıtımlarını yapmak zorundalar. Çünkü tanınmıyorlar çok fazla. Bir diğer noktada da ödül almak burada şu avantajı sağlıyor size. Diyelim ki bir kurumla ya da başka bir organizasyonla, bir girişimle ortak bir proje geliştirmek istediniz ve kapılarını çaldınız. Şimdi orada artık sizin bir referans noktasına ihtiyacınız oluyor kendinizi tanıtabilmek anlamında. Ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü çok çok iyi bir referans noktası. Yani kendinizi tanıtırken kurumları olsun, kamuya olsun oldukça büyük bir avantaj yaratıyor. Bizim en büyük belki de maddi katkıdan da fazla bu anlamda çok önemli bir katkıya sahip olduğumuzu düşünüyorum bu ödülü almakla birlikte.
Senden aslında Elif'e de geçmek istiyorum. Bir yandan şey, biz Elif'le bu sektörde beraber büyüdük gibi bir şey oldu. Hatta uzun yıllardır sosyal girişimcilik alanının içindesin. Çok uzun yıllardır TOİ'yi başarıyla yürütüyorsunuz. Senin ilk aldığına, ödül olmadığına eminim. Sizde nasıl bir fark yarattı? Yani sizin için özelliği neydi bu ödülün? Diğer ödüllerden farklı kılan bir yanı olmuş muydu?
Bizim için de, bizde ürün geliştiren bir girişim olduğumuz için aslında ilk aşamada, diğer ödüllerimiz hep erken aşamada, hazırlık aşamasında aldığımız ödüllerdi, desteklerdi. Ve biz daha sonra ürün hazırlığı, ürünün lansmanı derken birazcık içimize kapanmıştık. Ve bir yandan da stratejimiz hep global şekilde. Çünkü oyun hakkı evrensel bir şey ve aslında Türkiye'de sahip olduğumuz sorunların çözümleri çok evrensel. Neden buradan bir örnek olayı global taşıyamayız derken o şekilde bir planlama yaptık ve hatta Kickstarter'da global bir kitlesel kampanyasıyla ilk ürün lansmanını yaptık. O sırada biz hep ürün ve o ana iş modelini geliştireceğiz derken komite ve aslında kendimizi anlatma, Alp'in de bahsettiği gibi o kadar içimize kapanmıştık ki Türkiye'de birazcık kendimizi anlatma konusunda geride kaldık ve artık bize mi böyle kalıplar geliyordu. Bir yandan da hani bir şeylere başlıyorsunuz ve ilerledikçe siz olayın içinde olduğunuz için fark etmiyorsunuz ne yaptığınızı. Tam bu dönemde bir yani böyle ileri aşama ödülü almak bizim için hem bir yaptığınız yolculuğa geri bakmayı sağladı. Hem de aslında kendinizi anlatırken yine güzel bir platforma partnerlik doğurmuş oldu. Çünkü Yaman Kale grubunun hani sanayiden tasarımcılara kadar bir yandan Anadolu'nun pek çok yerinde çok farklı hedeflere konuşuyor. Bu taraftan bizim o sanatçılık tarafında sahiplenip kendimizi anlatma derdinde çok güzel bir fırsat oldu. Biz böyle hani gerçekten derdimizi anlatacağımız bir partnere sahip olduk diye çok mutluyuz. Yani sadece hani ödül süreci, başvuru süreci bitti ve gitti gibi değil. O yüzden yani ileri aşama olması da ayrıca bizim hani o kadar yolculuğumuzda kendi içimize dönüp neler yaptık diye bakarken fark etmediğimiz şeyleri görüp tekrar bir kendimizi takdir etmemizi sağladı. O yüzden bizim için çok anlamlı. Bir de ödül töreninde çocuklardan ödül aldık. Bu bizim başımıza gelen tek hani böyle bir şeyden çocuklardan ödül almak çok güzel bir sürprizdi. Hala böyle duygusal bir anısı var bizim için de.
Evet, ben de o anı hatırladım. Şimdi çocuklar gözümün önüne geldi. Gerçekten çok tatlı bir anda. Siz oraya toylarınızla geldiniz.
Evet.
Şimdi Gülcan'a geçeceğim. Tabii ki sürekli Gülcan seni böyle şey, kara koyun gibi ayıracağım Elif Alp'ten aslında. Çünkü farklı bir ödül. Yapısı gereği değişik bir şey. Siz bir kalkınma ajansı yaptınız işbirliğiyle aslında bu ödülü aldınız ama yani birazcık daha kodluyoruz için işbirliklerinin nasıl bir önemi var? Çünkü ben biliyorum siz işte Ahlak Kalkınma Ajansı ile işbirliğinize devam ettiniz, işte başka işbirlikleri kurdunuz. Aslında kodluyoruz yolun başından beri hep işbirlikleri kurdu. Hani işbirliklerinin sizin için önemi ve önemi ne? İşte Ahlak Kalkınma Ajansı ile yaptıklarınızı belki birazcık daha detaylı dinleyebiliriz. Senden de bunu duymak güzel olur.
Tabii. Şöyle, bizim kodluyoruz da yapmaya çalıştığımız şey aslında eğitim sektörünün ciddi bir eksiğini kapatmaya çalışıyoruz ve burada bir dönüşüm yaratmak istiyoruz. Yani sadece kodluyoruz da yapılanları yazılım üzerine çalışıyorlar gibi düşünmek çok haksızlık olur. Bunu şöyle özetleyebilirim. Eğitim sektörü yaklaşık 200 yıldır çok fazla değişmeyen bir sektör. Dünya üzerinde, sadece Türkiye'de değil. Ve şu anda gene sadece Türkiye'de değil, dünyada genç işsizlik dediğimiz şey, yani üniversitelerden mezun olan ya da okulları okuyan insanların işsiz kalma oranı her yıl artarak devam ediyor. Bunun arkasındaki temel sebep şu, artık yeni bir endüstri devriminden geçiyoruz. Algoritma bilgisi, bir kodu nasıl okuyacağını bilme bilgisi sadece yazılımcılardan beklenen beceriler değil, artık birçok mesleği etkileyen beceriler olmaya başladı. Ama öbür yandan da bakınca sektör çok hızlı değişirken eğitim sistemi aynı hızla çok fazla yetişemiyor. Arada ciddi bir boşluk oluşuyor. Yani şu anda zaten şeyi beklemek haksızlık oluyor okullardan da. Bu kadar hızlı değişen bir ekonomide okulların kendini aynı hızda yenilemesi, aynı hızda yeni öğretmenler getirmesi ya da profesörler getirmesi, kitapları aynı hızda yenilemesi vesaire neredeyse imkansıza yakın. Dolayısıyla artık şöyle bir çıkmaza düşüyoruz. Diploma ne kadar önemli sorusuna çok fazla genç düşmeye başlıyor. Çünkü işsiz kalıyorlar mezun olduktan sonra ve bu zaten Türkiye'de de ciddi bir sorun biliyorsunuz. Milyonlarca insan işsiz. Aynı zamanda Covid'den sonra iyice arttı. Bizim dünya üzerinde çeşitli ülkelerdeki deneyimlerimiz de gösterdi ki bu sadece Türkiye'deki eğitimin sorunu da değil. Birçok dünyada şu an eğitim bakanlıkları, hükümetler bunu sorguluyor. Biz eğitimi nasıl ekonomiye uyduracağız? Ve biz de kodluyoruz da bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Daha esnek, sektörün tam ne istediğini anlayıp ona göre insan yetiştiren bir model geliştirdik. Ve tamamen sektörden insanlarla bu yazılımcıları eğitiyoruz. Tabii bunu yaparken ya bizim amacımız dediğim gibi eğitim sektörüne genel olarak bir örnek olmak ve bir örnek model çıkarmak. Umuyoruz ki üniversitelere de bizim modelimizi entegre etmek ve daha hızlı değişebilmelerini, kendi geliştirebilmelerini sağlamak sektörü. Böyle olunca bunu kendi başımıza yapmamız zaten imkansız. Dolayısıyla o yüzden başından beri kodluyoruz hep işbirlikleriyle ilerledi. Ahiler Kalkınma Ajansı ile yaptığımız işbirliği de şu şekilde, şu açıdan önemli. Sonuçta Ahiler Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altında çalışan, bölgesel ekonomiyi, bölgesel gelişmeyi desteklemekle görevli bir ajans, misyonu bu. Ve onların şunu fark edip, ya biz burada çalışıyoruz ve bu teknolojik dönüşüm, dijital dönüşüm dediğimiz şey her yere etkileyecek ve biz buradan muaf değiliz ve bir şeyler yapmamız lazım. Yapılacak ilk şey de kendi insan kaynağımıza yatırım yapmak, buradaki gençlere bu değişen dünyayı göstermek ve buradan yeni yetenekler çıkarmak. Bunu fark etti Aileler Kalkınma Ajansı bizle görüştükten sonra. Ve aslında açıkçası şunu söylemeliyim. NİDE'den Davut Yeşil bize ulaştığında Kalkınma Ajansı'ndan şunu düşmüştük. Yani NİDE'de ne yapabiliriz? Yani hiçbir bootcamp yok. Hiç yani bizim bu alıştığımız konseptlerde şey yok. Yazılım şirketlerinin sayısı neredeyse bir hani çok çok az. Ne yapabiliriz diye düşünmüştük. Daha sonra fark ettik ki aslında küçük işletmelerin de bu tip becerilere çok ihtiyacı var. İşte kendi web sitesini yaptırmak istiyor mesela, insan bulamıyor gibi sorunlar var. Ve dedik ki biz bunu yapalım. Hakikaten çünkü burada da bir ihtiyaç var. Çünkü tarımdan işte sanayiye her şeyi etkileyen bir şey teknolojik dönüşüm. Dolayısıyla bu bootcamp'ı yaptık ilk NİDE'de ve çok başarılı oldu. Oradan çıkan gençlerin yaklaşık yarısı bootcamp bitene kadar oradaki küçük işletmelerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin web sitesini geliştirmeye başlamıştı. Hatta NİDE'nin ikinci yazılım şirketinde bizim mezunlarımız ilk şu anda temellerini atıyorlar. Tarlabul diye bölgenin problemini çözen bir teknoloji girişimini üzerine çalışıyorlar. O kadar güzel oldu ki Aileler Kalkınma Ajansı şunu dedi. Yani bunun çok büyük bir potansiyeli var ve biz bunu 5 şehre yaymalıyız kendi sorumlu olduğumuz. Ve sonra da bu 5 şehirde bu yıl itibariyle çalışmaya başladık. 300 genç yetiştiriyoruz şu an orada. Dolayısıyla bu şu açıdan çok kritik. Bir kamu kuruluşunun ekonomik kalkınmayı, sosyal kalkınmayı burada görüp bir sosyal girişimde işbirliği yapması gerçekten çok nadir görülen bir örnek. Ve bu da çok fazla diğer kamu kuruluşlarına çok örnek oldu bu ödülü aldığımızdan bu yana. Önemini bu şekilde özetleyebilirim.
Tahtalara böyle vuralım. Süper. Yani aslında Gülcan çok güzel anlattı. Birazcık böyle Elif Ralp'e de o noktada dönmek istiyorum. Hani ödülden sonra nasıl bir değişim oldu? Neler değişti en çok hayatınızda? Çünkü işte siz geçen yıl 2019 Aralık'ta sahnedeydiniz ve ödülünüzü aldınız. Ondan sonra geçen 7 ayda neler oldu? Önce Elif'i mi dinlesek? Hep önce Alp'i dinledik. Önce Elif'i dinleyelim.
Ya ödül aslında bizim için tam böyle eksikliğini hissettiğimiz ve üzerine çalıştığımız bir alanda yardımımızda koşmuş gibi oldu. Çünkü bir yandan çocuklar için oyuncak geliştiriyoruz, çocuklarla çalışıyoruz ama bir yandan da oyun hakkını çocuk olma durumunu engelleyen meseleleri tartışıp çözüm bulmaya çalıştığımız için bu alanda bir bilinir, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz, bir komünite kurmaya çalışıyoruz. Bunun için de aslında farklı farklı sektörden çocuklar çalışan herkesin bir araya geldi ve oyun savunucuları dediğimiz bir topluluk yaratmaya çalışıyoruz. Tam da bu dönemde aslında biz oraya ağırlık verirken ödülle de yani dediğim gibi tasarımcısından sanayisine kadar çok farklı kişilere sesimizi duyurmuş olduk. Ödülden sonra da hikayemizi anlatabileceğimiz farklı platformlar oldu ve oradan da çok güzel geri dönüşler geldi. Ve şu an yaptığımız İşte oyun tarihler yapıyoruz, oyun savunucularıyla buluşuyoruz. Mesele çözümlemesi yaparken katılımın ciddi derecede arttığını fark ettik. Ve özellikle yani Türkiye üzerinde bir şu an komite kurmaya çalıştığımız için bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Yani hiç ummadım özellikle farklı şehirlerden katılımcıların da artık bize ulaşması. Çünkü farklı platformlardan da yine ödülle hikayemizi anlatma şansını bulduğumuz için bizim aklımıza gelmeyecek kişiler bile ben ne yapabilirim sizin için, ben de gönüllü olmak istiyorum, ben de oyun olmak istiyorum diye bize ulaşmaya başladı. Orada bence tam böyle doğru yer, doğru zaman gibi oldu bizim için. Tatlı bir enerji doğdu.
Süper. Aktan da dersin bu konuya.
Ya ödülden sonra gerçekten ciddi anlamda senin meselelerin farklılaşıyor. Çünkü artık belli sorunları açmış oluyorsun ama önüne yeni farklı meseleler doğmuş oluyor. O hızla bizde ürün geliştirme tamamlandı. Ürünü pazara sunmuş olduk, ürün satılmaya başladı falan. Bir taraftan da bizim amacımız okullara hibe olarak yine aynı ürünlerden göndermekti. Ve ilk ürünler de yine okullara gönderilmeye başlandı ücretsiz olarak. Dolayısıyla aslında bu hani insanın ya da işte sosyal girişimin kafanda kurduğum bu yapı, evet, o artık çalışmaya başlıyor. O mekanizma işlemeye başlıyor ve bunu da görmeye başlıyorsun. Bu seni çok ciddi anlamda motive ediyor. Bir başka açıdan da hani aynı sorunu acaba başka nasıl çözebilirim diye de düşünmeye başlıyorsun. İşte biz okullara bu ürünlerden ücretsiz olarak gönderiyoruz. Ama hangi okullara göndereceğiz? Hangi okullarda bilgisayar yok? Bunun bilgisi nerede var? Böyle bir bilgi var mı? Böyle bilgi yok. Devlette de yok. Hiçbir yerde yok. İşte ikinci çalışmada bu oldu bizim için. Hayallerimvar.org isimli bir platform geliştirdik. Bu platforma okullar kendi okullarındaki bilgi bilgisayar donanımına dair çeşitli verilere girmeye başladılar. BT Derneği'yle de bu anlamda paydaşlık yaptık. Ve kısa bir sürede böyle ufak bir örneklem çıkardık kendimize. Yani gerçekten Türkiye'deki okullardaki bilgisayar altyapısı nasıl yani? Kodlama eğitimi vermek istiyoruz ama bilgisayarımız var mı? Kaç tanesinde var? Çok böyle 10 gün, 15 günlük bir zaman dilimi içerisinde 750'den fazla okul platforma kayıt oldu. Bu okulların maalesef neredeyse yarısında bilişim sınıfları eksik. Hatta bir tane bile bilgisayar yok. Bazı illerde 4 tane okula 1 tane bilgisayar düşüyor. Yani böyle istatistikler gelmeye başladı. Tabii bundan dolayı üzülmemek gerekiyor. Bu veri oldukça güzel bir güç elinizde ve sorunu çözmek yönünde bu veriyi kullanabilirsiniz. Biz de aslında şimdi biraz da o noktaya kaymaya başladık yavaş yavaş. Yani evet, ürünümüz artık satılıyor ve bu ürünü okullara ücretsiz olarak dağıtabiliyoruz. Ama başka ne yapabiliriz? Artık bu noktaya geçtik. Bir adım daha atıyoruz demek doğru olur.
Süper. Böyle dinlerken çok ilhamla doluyorum. Hani bu alanda çalışmanın en güzel şeylerinden biri daima böyle hani güzel fikirleri ve aslında sadece söylenen değil çözüm de üreten insanları dinlemenin harika yerindeyim şu anda yani. Çok mutluyum. Yani açıkçası çok etkileyici, bir yandan da yorumlara bakıyorum. Yorumlarda da çok güzel şeyler geliyor. Mesela şeyden bahsedilmiş, yakın bir zamanda bir oyun girişimi işte duymuşsunuzdur, çok büyük meblağlarla aslında bir exit yaptılar. ve hani kodluyoruz yetiştirdiği yazılımcılardan bazıları buna gelebilir diyorlar. Aynen öyle. Yani bir yandan hani üçünüz evet biz bir konsept olsun diye beraber seçmemiştik ama günün sonunda geldiğimiz yerde şimdi bakınca da şey çok umut verici. Hani o çocuklar toy'u oynayarak büyüyecekler, hayal güçlerini geliştirecekler. İşte istedikleri kadar, istedikleri yerde oyun oynayacaklar. Bir yandan Tospa'yla işte evlerinde bilgisayar olmasa da, okullarında bilgisayar olmasa da aslında o kodlama düşünme biçimini edinecekler. Ve belki de büyüdüklerinde hala işte girişimci değillerse, iş bulamamışlarsa ya da eğitimler ona yetersiz gelmişse belki de bir kodluyoruz bootcamp'e katılacaklar. Böyle şey, aslında bir insanın yolculuğunda böyle her alana nüfus eden üç kişiyle beraberiz gibi. Bir tane daha soru var gördüğüm. Hani yeri gelmişken onlara böyle değinmek istedim. Sizle sohbetimize devam ederiz. Geçen senenin öne çıkan başlığı kodlama ve eğitim olarak görülüyor. Bu sene sizce neler öne çıkabilir demişler. Ya burada benim mesela son 5 yıldır deneyime baktığım zaman hep şöyle oluyor. O sene hangi problem en acilse ona dair projeler en çok ödül alıyor. Yani artık organik bir şekilde büyük ihtimalle jürilerin de dikkatini çekiyor. Ona dair daha çok başvuru oluyor vesaire. Ve sanırım geçen yıl Türkiye'deki en hani gündeme gelen problemlerden biri bizim bu teknolojik dönüşüme ayak uydurmamız bir ülke olarak. Ve aslında çocukların eğitim, oyun haklarını onlara iletmemizdi. Tabii bu sene de işler ne kadar iyiye gitti işte sorgulanır. Çocuklar kaç aydır evlerdeler ve büyük ihtimalle çok sıkıldılar vesaire. Ama geçen sene bu öne çıktı. Bu sene tamamen başka bir şey öne çıkabilir. Bu sene belki karşımıza şeyler çıkmaya başlayacak. Artık hani çocukların evde alacağı eğitim modüllerine dair bir şeyler çıkacak. Ya da tamamen ilgisiz olarak işte çevreyle ilgili bir şey karşımıza çıkabilir. Kadın haklarıyla ilgili bir şey karşımıza çıkabilir. İnanın bize tahmin edemiyoruz. Ben biraz böyle koronayla ilgili bir şeyler gelmesini bekliyorum başvurularda. Ama bilemeyiz. Sizin böyle dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bu sene hani şöyle işler çok yükseldi falan dediğiniz.
Bu pandemi sürecinde bununla ilgili çalışma yapan arkadaşlar ya da işte gruplar gördüm açıkçası. Oldukça da fark yarattıklarını düşünüyorum tabii ama başvurular mı, başvurularda olacaklar mı? Onu bilemiyorum. Hem eğitim tarafında hem sağlık tarafında oldukça çaba sarf eden gruplar oldu pandemi döneminde boyunca.
Evet. Şey aslında.
Evet, işte ben de öyle Merve. Şeye, Alp'e katılıyorum. Yani Covid sürecinde o kadar çok şey öğrendik ki onunla ilgili ben de bayağı başvuru bekliyorum.
Ben de aslında kendi alanımızdan belki bir şeyler söyleyebilirim. Dediğim gibi çocuklar evde eğitimin aslında sadece okulda fiziksel olarak gidip yapılan bir şey olmadığı, oyunun aslında yine oyun da çok gündemde ve oyunla ilgili de değişmesi gereken, çözülmesi gereken meseleler de çok gündemde. Yani canı sıkıldığı için yapılan bir şey değil, gerçekten o kadının için ihtiyaç var diye. Bir yandan da aslında sağlık sistemiyle ilgili ve bu krizlere sebep olan işte gıda atığı, çevre kirliliği, o konularda da ben fazlaca girişime karşılaşacağımızı düşünüyorum.
Süper. Ben de hepinize katılıyorum. Sanırım şeyde göreceğiz işte Eylül, Ekim, sonbahar aylarında biz hangi adayların jüriye ilerlediğini, kimlerin jüri değerlendirmesine gireceğini sosyal medyada anons ediyoruz. O zaman belki bize bir fikir verebilir. Tabii ki her zaman şeyi akılda tutmakta fayda var. Günün sonunda buraya başvuran insanlar var ve bu başvurular üzerinden bir eleme yapılıyor. Yani bu illaki Türkiye'nin gerçeklerini göstermek zorunda değil. Belki biz eğitim ve teknoloji sektörlerine ulaşmakta iyi bir iş gerçekleştirmişizdir. Aslında size son bir sorum var. Sonrasında birazcık daha izleyenlerden de sorular almak istiyorum. Size son sorum da birazcık izleyenlere yönelik. 21 Haziran'a kadar yani aslında bu pazar gününe kadar biz başvuruları almaya devam ediyoruz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için. Sizin geçen seneki halinizi düşünelim. Hani yeniden başvurmak isteyen insanlara, daha yolun başındaki aslında yoldaşlarınıza yöneriniz olur mu? İlk sen açık galiba mikrofonun aynen.
Bizim için çok keyifli bir süreçti ve şeyi hatırlıyorum ben yani bir başvuru stresinden ziyade o hani formdan mülakata kadar tüm sürede aslında yaptığımız şeylerin tekrardan üzerinden geçip bunu şeffaf bir şekilde açık açık nasıl anlatabiliriz ve aslında sadece burada ödül başvurusu değil hani girişimin ne söylediği, hangi meseleyi nasıl anlattığını tekrar bir gözden geçirme şansı oluyor. Ve olabildiğince şeffaf verilere dayalı, hani somut bir şekilde derdimizi anlattığımız zaman daha samimi olduğuna inanıyorum ve daha ayakları yere basan bir şekilde oluyor. Bir de gerçekten o hani başvuru stresinden ziyade neler yapmışız biz, bir kendimize dönüp bakalım işte neler başarırız, bunu nasıl anlatabiliriz için çok güzel bir aslında pratik kazanma yöntemi. Ben çünkü mülakatta da çok gerçekten keyif almıştım. Çok farklı alanlardan, jürilerle sordukları sorulardan konuştuğumuz gündeme kadar. O yüzden böyle bir heyecan ve gerilimden ziyade gerçekten içe dönüş ve kendimizi nasıl anlatabiliriz diye olabildiğince şeffaf içinde paylaşırlarsa bence çok keyif alacaklardır. Yani sonuç ne olursa olsun kadınımla geçecektir diye düşünüyorum başvuru süreci.
Alp sen ne dersin?
Ben Elif'e katılıyorum bu noktada. Yani burada şeyi öncelemek gerekiyor. Kendi yaptığınız işe gerçekten güveniyorsanız ve etkisini gerçekten gördüyseniz, toplumda gerçekten fayda yarattığını da deneyimlediyseniz, o zaman gerçekten bunu açık yüreklilikle sadece nasıl anlatabileceğine odaklanmak gerekiyor. Çünkü bazen insan çok basit şeyleri bile oldukça karmaşık şekilde anlatmaya çalışıyor. Buna hiç gerek yok. Yeni başvuracaklara olan önerim şu: sorun budur, benim çözümüm budur, denedim ve şu farkı yarattım gibi böyle çok net, basit şekilde anlatırlarsa daha etkili olacağına inanıyorum. Sosyal girişimciler hep pozitif olmak durumundadır bence. Onlar da meselelere hep pozitif baksınlar. Öyle bir tavsiye ediyorum.
Süper, ağzına sağlık. Şey geldi geçen gün bir yerde konuşuyordu aslında, optimist, realist olmak. Yani optimizmi tutup bir yandan gerçeklerle de olduğu gibi yüzleşmek. Tam olarak o galiba sizin haliniz. Gülcan sen ne dersin?
Ben de aslında bizim başta düştüğümüz bir yanlışa, çok işbirliği kategorisine başvuranlar çok düşmesin diye bir deneyimi anlatacağım. Biz başta yazarken biraz daha şöyle yazmıştık başvurumuzda, işte kodluyoruz, neler yaptığımız vesaire anlatmıştık. Oysa ki işbirliği kategorisine başvuruyorsanız benim önerim işbirliğinizi anlatmanız. Yani neden böyle bir şey yaptınız? Bu işbirliğine her iki tarafta ne katıyor? Yani sadece sizin yaptıklarınız değil, aynı zamanda ortağınız bu işbirliğine neler katıyor? Ve ileride birlikte neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu işbirliği daha nelere yol açabilir? Biraz bundan bahsetmeniz. Yani diğer iki kategoriden biraz o açıdan farklı olduğunu düşünüyorum ben işbirliği kategorisinin. Onu çok net bir şekilde anlatmanız değerli. Yani sadece o yaptığınız ortaklığı sadece işte bir paragrafta başta anlatıp işte başvurunun geri kalanında kendi etkinizi anlatmak yerine o işbirliğinden sürekli bahsetmeniz, bu nelere yol açacak, bunu anlatmanız daha güçlü bir başvuru olmasını sağlar diye düşünüyorum.
Süper. Gerçekten çok iyi bir tavsiye. Çok sağ olun. Aslında biz birazcık böyle sohbetimizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bir yandan izleyenlerden şeyleri rica etmek istiyorum. Hani bir soruları varsa sizlere ya da ödül ekibine, ödül ekibini temsilen bana. Lütfen sorularınızı sorun. Biz soruları takip ediyoruz. Çok güzel böyle tebrik mesajları geliyor bu arada. Sizlere de onu aktarmış olayım. Teşekkür ederiz herkese. Hani hem sizin yaptığınız işleri çok tebrik ediyorlar, hem Kale grubunu. Teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa da mutlaka almak isteriz. Aslında bir size başka bir soru sormak istiyorum henüz izleyenler sorularını hazırlarken. Şimdi bizi izleyen kişiler ibrahimbodurödülleri.com'a giderek işte geçen senenin kazananlarından sizin işinize dair bilgiler alabilirler. Veya zaten işte hepinizin kurum isimleri gözüküyor, bir küçük bir internet aramasıyla size dair daha fazla bilgi bulabilirler. Ama ben bu bilgisayarı kapattım ve TOİ için, kodluyoruz için, TOSPA için bir şey yapmak istiyorsam ne yapabilirim? Var mı aklınıza böyle bir şey? Bizi izleyenler sizin için bir şey yapacak olsalar ne yapsınlar? İlk aklına gelen başlasın bence.
Başlayayım ben o zaman. Bizim çok yakın zamanda bir oyun çalıştığı diye, oyun pay diye bir çalıştığı yaptık da orada aslında bu oyunla ilgili meseleler ve şu an gündemde işte çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Oyun aslında sadece bir boş vakit eğlencesi değil. Daha ziyade oyun çalışan, sivil toplum çalışanlarından öğretmenlere, ebeveynlere kadar pek çok farklı paydaş bir araya gelip çözüm üzerine fikirler ürettik ve bunların çıktılarını paylaştık. Bu açıdan yani oyun meselesini önemseyen, bu alanda çalışan olabilir ya da keşfetmek isteyen olabilir. Çünkü gündelik hayatta savunuculuk pratiklerinin oturmasını çok önemsiyoruz ve yani herkes günde 5 dakika bir şey yaparak bile onu büyük bir şeye dönüştürebilir. Bizim sitemizde oyun savunucusu olmak isteyenler için bir başvuru formu var. Oraya formu doldurup bize ulaşıp nasıl birlikte bir şeyler yapabiliriz? Aynı zamanda komitedeki diğer insanlarla nasıl bir ortak çalışma yapabilirler? Çok seviniriz orada katılmak isteyenler olursa. Zaten web sitemizde hem ödülün web sitesine ulaşabilirsiniz. www.ydantoy.io. O yüzden öncüsü olmak isteyen her kim varsa bekliyoruz.
Alp sen başla.
Yok, lütfen.
Tamam, peki ben de şöyle diyebilirim. Eğer kendiniz kendinizi bu teknoloji alanında, yazılım alanında geliştirmek istiyorsanız, burada bir kariyer hedefliyorsanız veya çevrenizde böyle insanlar varsa bizim web sitesinde kodluyoruz.org'da bootcamp'lerin altında başvurusu şu an açık olan birçok bootcamp var farklı şehirlerden. Onlara siz başvurabilirsiniz, çevrenizdekiler başvurabilir. Bazı bootcamp'ler tüm Türkiye'ye açık. Örneğin işte bu oyun sektörü zaten şu anda çok da ön planda şu anda. Biz de oyun sektörüne yeni girdik ve tüm Türkiye'den gençleri kabul ediyoruz bu oyun bootcamp'lere. Çünkü tamamen online olacak. Onlara örneğin bütün Türkiye'den gençler başvurabilir. Benim de sizlere çağrım bu olsun bugün.
Bizim bu aralar yürüttüğümüz bir kampanya var. Hayata Renk Ver Derneği için yürütüyoruz. Good for Trust üzerinden satın alınan her tosbağa oyununa karşı hastanelerde kurulan sınıflara bir tosbağa oyunu hibe ediyoruz. Hayata Renk Ver Derneği hastanelerde uzun süreli yatan çocuk hastaları için sınıflar oluşturuyorlar. Ve oradaki en önemli eğitsel materyaller de oyuncaklar. Dolayısıyla biz de bu şekilde o hastanelere tosbağa göndermek istiyoruz. Eğer Good for Trust'a girip katkı sağlarsa arkadaşlarımız çok mutlu oluruz.
Süper. Çok sağ olun. O esnada birkaç soru geldi. Ramazan Bey sormuş, ekipler toplam kaç ekip arasından sıyrılıp başarıya ulaştılar diye. Aslında her yıl 300 ile 500 arası başvuru alıyoruz. Siz de hani tam şu an sayısını hatırlamıyorum ama 300'den fazla başvuru arasından aslında önce ona indirdik mülakatlarla vesairelerle. Daha sonrasında jüri mülakatları sonrasında Elif Gülcan ve Alp seçildi. Yani 300'den fazla diyebilirim şu anda. Yine başka bir soru, 50'li yaşlar başvurabiliyor mu olmuş? Yani biz tabii böyle şey ekrana sizi çıkarınca hoş olmadı. Yanlış bir algı mı yarattık diye düşündüm. Çok genç bir ekip seçildi son iki yıldır. Ama herhangi bir yaş sınırlaması yok. Herhangi bir konu sınırlaması yok. Belki şeyden bahsetmek bu noktada iyi olabilir, kriterlerden kısaca. Aslında 4 tane ana kriterimiz var. Bunların hiçbiri sizin demografik geçmişinizle ilgili değil. Birinci kriterimiz şimdiye kadar yarattığınız etkiyi gösterebiliyor olmanız. Yani yaptığınız işle şimdiye kadar neler değişti? Bunu bize anlatmanızı istiyoruz. İkincisi bundan sonra daha da büyük etki yaratacağınıza söz vermenizi ve bu sözünüzü tutacağınıza dair ibarelerin olmasını istiyoruz. Üçüncüsü finansal sürdürülebilirlik beklentimiz var. Yani burada bir iş modeli kurmuş olabilirsiniz. Çok güzel ortaklıklar kurmuş olabilirsiniz. Bir şekilde sizin bu işi finans olarak da sürdürebileceğinize inanmak istiyoruz. Ve dördüncüsü de ödül alan kişinin etik değerlere sahip olmasını bekliyoruz. Aslında bu dört kriteri uyan herkes başvurabilir ödüle. Herhangi bir yaş sınırı yok, herhangi bir konu sınırlaması yok. Yalnız kategori seçiminde dikkatli olmasını öneririz. Eğer güzel bir işbirliğiniz varsa işbirliğiyle başvurun. Daha yolun başındaysanız erken aşamaya başvurun. Daha ilerideyseniz ileriye başvurun diye. Aslında bir yandan soruları takip ediyorum. Bir yandan da size şeyi de sormak istiyorum. Önümüzdeki aylarda, yıllarda sizleri neler bekliyor? TUİ mesela önümüzdeki günlerde bize Elif paylaşmak istediğin önemli güncellemeleriniz var mı? Sizi neler bekliyor? Benzer bir şekilde TOSPA ve kodluyoruz içinde.
Ben başlıyorum. Bizim aslında bir yandan bir yatırım süreci kapatma işindeyiz. Öyle bir heyecanımız vardı. Hani daha bunu hiç duymadık bu arada. O aslında tam bu ya, globalde daha yaygınlaşma ve etki modelini daha da yaygınlaştırıp nasıl örnek bir kez çıkartabilirizin derdindeyiz. Bir yandan aslında ürün geliştirdiğimiz için o tarafta hep bir hazırlık var. Çünkü ya o ürün tarafında pek çok ülkeye yaygınlaşmaya başladık ama o ülke ağını geliştirip oradaki ya üretimden aslında dağıtıma kadar tüm süreçte daha sürdürülebilir nasıl bir sistem kurabiliriz? Onun derdindeyiz. Bu dönem birazcık bizi aslında sekteye uğratmış oldu. Ona kapanmış durumdayız aslında. Bir yandan da yine bu aslında komite tarafına çok basıyorum ve söylüyorum. Çünkü tek başımıza bir şeyleri değiştiremeyeceğimizin farkındayız. O yüzden oyun tarafında, oyun savunucu tarafında bireysel inisiyatif alıp harekete geçecek insanlara ulaşmak için bu çocuk odaklı iletişimden aslında çocuk hakları için tasarım nasıl yaygınlaşabilir? Aslında farklı gruplarda bunun sözcülüğünü yapabilecek kişilere ulaşmak için farklı oyun kaydeneti, workshoplar deneyi, bununla ilgili bir manifesto yazımız, böyle şeyler var gündemimizde. Yakın zamanda bunları da paylaşacağız. Birazcık heyecanlı ve o yüzden yoğunuz. Böyle.
Çok kolay gelsin. Gülcan, size neler var?
Bizim de önceliğimiz önümüzdeki zamanlarda hem eğitim kalitesini verdiğimiz eğitimin kalitesini yükseltip hem de daha fazla insana dokunmak. Bunun için bazı ortaklıklar yaptık. Bizim normalde yaptığımız bootcampler sınıf içinde 30 kişinin katılımıyla oluyor. Bu 30 kişiyi seçerken de bootcamp'lere yüzlerce genç aslında süreçten geçmiş oluyor. Ama özellikle şöyle bir eksikten dolayı gelemiyorlar bootcamp'e. Algoritma bilgileri çok zayıf olabiliyor. Yani bu bootcamp'e çok hazır olmayabiliyorlar ve bize sürekli gençlere soru şu, ben nereden başlayacağım? İşte bootcamp'e de gelemiyorum, algoritma bilgimi nasıl geliştireceğim vesaire gibi ciddi bir orada bir boşluk var. Yani gençlerin çoğunun şeyini bilmediğini görüyoruz. Tam böyle gidebilecekleri yol nedir? O konuda çok bir fikirleri yok. Şimdi bu kitleye ulaşmak istiyoruz. Çünkü bir fikir edinmeleri çok önemli. Yani o alanı sevip sevmeyeceklerini anlamaları, kendilerini test etmeleri, algoritma nedir, kodlama nedir, böyle bir görmeleri çok önemli. Bunun için de güzel bir ortaklık yaptık Harvard Üniversitesi'nin CS50 ekibiyle. Onların CS50 diye bir dersi var. Bilgisayar bilimlerine giriş dersi ve bu dünyanın en iyi dersi desek çok abartmış olmayız. Her yıl milyonlarca kişi alıyor bu dersleri ve online tamamen. Ama Türkiye'de çok az alındığını öğrendik. Çünkü dil bariyeri ciddi bir bariyer. Yani birçok genç bunu işte İngilizceyi takip edemiyor videolarda. Dolayısıyla biz bunu şu anda Türkçeleştirme aşamasındayız ve bütün Türkiye'den gençlere açtık. İlk gün 10 bin kişi kayıt oldu derslere. İnanılmaz bir hızla büyüyor ve şu anda bizim amacımız bu gençlerin sadece online eğitimde de kalmaması, aynı zamanda birbirleriyle öğrenmesi. O yüzden birçok şehirde çalışma grupları oluşturup biraz bizim o bootcamp modelini gençlerin eline bir güç olarak tutmalarını istiyoruz. Yani biraz daha merkeziyetçi değil, daha adi merkeziyetçi diyeceğimiz bir yapıya götüreceğiz muhtemelen modelimizi. Gençlerin kendilerine öğrenebildiği, kendi gruplarını destekleyebildiği böyle bir amacımız var bir. Yani Türkiye'deki her gencin bu alanda bir fırsatı olması için yayılacağız ve yeni inovatif modellerle böyle geleceğiz. Bunun dışında da umuyoruz ki önümüzdeki yıl kodluyoruz modelini. En az bir yeni ülkede daha görmek için çalışıyoruz.
Biz Tosbağ'da 3 farklı koldan ilerleyeceğiz gibi görünüyor. Birincisi Eylül ayında yeni ürünümüz çıkacak. Ürün ya da ürünlerimiz öyle söyleyeyim. Onun hazırlıklarını hala yapıyoruz. Onun telaşı içerisindeyiz şu aralar. İkinci nokta hayallerimvar.org projemiz için işbirliği çağrısına çıkacağız. Çünkü böyle komplike bir sorunun tek başına çözülmesi mümkün değil. Diğer paydaşları da bu projeye katkı vermeye davet edeceğiz. Son noktada da eğer pandemi tabii biraz hafiflerse etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Özellikle çocuklara yönelik oyun ve kodlama odaklı etkinlikler yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yılın gündemi bu, öyle diyeyim. Sonbahar aylarının.
Gündeminiz yoğun. Hepinizin gündemi çok yoğun. Size çok kolaylıklar diliyorum. Bizim de aslında önümüzdeki 3-4 ayımız bu yılın İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvurularını değerlendirerek geçecek. Sanırım dördümüzde böyle çok heyecanlı, harika aylar bekliyor. İlham alacağımız, bolca öğreneceğimiz, belki öyle düşüp kalkacağımız ama yola devam edeceğimiz. Yavaştan aslında yayınımızın sonuna gelmek istiyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkürler. Bir kez daha hatırlatalım. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'ne 2020 yılı için başvurmak isteyen arkadaşların hala 3 günü var. Önümüzdeki 3 gün içerisinde ibrahimbodurödülleri.com üzerinden başvurabilirler. Ayrıca web sitemizde bir e-mail adresimiz var. Sorularını yine oradan bize iletebilirler. İzleyen, bizi tebrik eden, yorum yapan, soru soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve en çok da üçünüze teşekkür ediyorum bugün burada bulunduğunuz ve bütün samimiyetinizi paylaştığınız için. Diyoruz ve yayınımızı kapatıyoruz.
Teşekkür ederiz.
Teşekkürler. Görüşürüz.